Podcast dinle.
İyi akşamlar dileyerek söze başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi. Efendim, bu madenlerde çalıştırılan köleler, köleliğin en zorlu, en aşağılık örneğini sunuyor bize. Gün doğumundan gün batımına sürekli olarak bu kapalı yerlerde dünyanın tehlikesiyle karşı karşıya kalarak çalışıyorlar. Kanunlar zamanla zorluyor. Birincisi, köle yetmiyor. O işe köle yetiştiremiyorlar. Ücretli işçi de alınmaya başlanıyor bu madenlere. Ve bu maliyeti yükseltiyor. Bundan daha önce de bahsetmiştik. Bu maliye ve satış arasındaki mesafenin uzaması gecikiyor. Yahut da mesafe kısalıyor diyelim. Gitgide sadece madenden değil, iktisadi faaliyet çeşitleri artıyor. Çeşitleniyor iktisadi faaliyetler, etkinlikler. Bu arada çok önemli bir alan açılıyor. İmar. İmar ve iskan. Perikles döneminin en göze çarpan olaylarından, noktalarından biri, çok önemli binaların inşaatı, resmi binaların inşaatı, bunların güzelliği, burada uygulanan görülmemiş yeni bir mimari tarz. Bunun yanında şehirlere sıhhi tesisatlar inşa ediliyor. Lağım mesela. Yollara filan döküleceğine artık düpedüz konutların avlularında, bahçelerinde helalar inşa ediliyor ve bunların yolları, yani bunlar ortalığa saçılmıyor, dökülmüyor. Bu şuradan çok önemli. İleriki, çok daha sonraki dönemlerde Romalılar bunları taklit edeceklerdir. Bunun yanında Yunan'ın geneline teşmil edebileceğimiz bir gelenek baş gösteriyor Atina'da. O da yıkanmanın mübalağası. Müthiş bir yıkanma modası çıkıyor. Ve bunun için şeyler açılıyor. Söyleyin adını, hamamlar. Umuma açık hamamlar inşa ediliyor. Atina'da ve benzeri büyük merkezlerde, Yunanistan'ın merkezlerinde, Korint'te, Tebes'te vesaire.
Bu da Roma'ya aksediyor sonrasında.
Bu da çok önemli ölçüde etkiliyor ve Roma neredeyse hamam safhasının altında çöküyor.
Hocam peki Osmanlı Roma'dan bu etkilenmeyi yapıp da bu hamam geleneğini ya da faaliyetini çok...
Roma'dan aldığını sanmıyorum. Osmanlı'nın ya Selçuklu'nun Araplardan alıyor. Ama Araplar bu Roma'dan alıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Bize Bu çok tartışılmış ve mübalağa edilmiş bir şey. Bize Batı'dan bir şey pek gelmiyor. Yunan'dan, Roma'dan. Bize ne gelmişse Abbasiler üzerinden geliyor. Devlet yönetme sanatından tutun, bütün o öbür işte sıhhi olaylara varıncaya kadar zaten Müslümanlıkta bilindiği üzere bu yıkanma çok üstün tutulan bir meziyet. Bunun tekniklerini yani kamuya açık yerlerde böyle kurumların ortaya çıkması Roma'dan geçmiş olması lazım. Oraya da dediğim gibi Yunan'dan. Yunan'ın en önemli tarafı kendisi icat ediyor bunları. Tamam kim bilir belki Mezopotamya'dan, Mısır'dan bir esin alınmış olabilir ama çok açık değil bu. Daha önce de bundan bahsettik. Böyle olunca bu dilde karşılığını buluyor. Başka bir deyişle ıstılahlar, terimler Yunanca'ya mahsus. İthal malı değil. Bu çok ilgi çekici bir nokta.
Mal etmemizin sebebi de o belki değil mi?
Evet.
Terimi oluşturması.
Oluyor. Daha sonra tabii gelen geçen Yunan'dan almış. Sadece Roma değil, sadece Latince değil. Mesela Arapça'da da istemediğin kadar Yunanca'dan terim, lafız ithal olunmuş. Şimdi dedik de bu şeylere dışarı çıkma, açılma meselesi var. Çünkü iktisat çok çeşitleniyor dedik. Ve bu arada işte imardan söz ettik. İmarın yanında geçen haftadan bahsetmiştim bundan. Sanayi diyebileceğimiz bir saha temayüz ediyor. Makinasız sanayi diyelim. Onu daha çok bekleyeceğiz. Buharlı makinaları. Burada öncelik taşıyan gemi inşaatı. Geminin imalı için lazım gelen malzemenin pek azı Yunanistan'da var. Yunanistan'ın en fazla ihtiyaç duyduğu olay kereste. Ormanları az, çorak yöreler fazla, ormanlık sahalarda hep sarp, dağ tepelerinde yahut da işte yamaçlarında ulaşılması zor tabii. O günlerde ne bileyim ben bu kerestelere çekecek kamyonlar falan yok. Bunları anhası minhasıyla öküz arabalarıyla çekebilirsiniz ki çok zor bir iş. Artı o sarp yerlere bu kanıları öküz arabalarını çıkarmak çok zor bir olay. Çıkaramazsınız yahut da zor bir olay dedi, çıkaramıyorsunuz. Bu bakımdan maddelerin, ham maddelerinin çok büyük bir kısmı dışarıdan getirmesi gerekiyor. Bunlardan bir kısmı satın alınıyor. Özellikle Fenikelilerden veya başka yerlerden Fenikelileri getiriyorlar. Bu pahalı bir iş. Bu sebeple kendileri 8. yüzyıldan itibaren deniz aşırı Batı Anadolu'da, Çanakkale Boğazı'nda, İstanbul Boğazı'nda, Anadolu'nun Karadeniz kıyıları, Kafkasya kıyıları, Karadeniz'in kuzeyi, Kırım, Azak Denizi'nin kıyıları, buralar hep müstemlekeleşmeye ve sömürgeleştirmeye elverişli yerlerdir. Hatta çok daha ileri gidiyorlar. Ta Akdeniz'in batısında bugünkü Marsilya ve İspanya'nın Akdeniz kıyılarında sömürgeler tesis ediyorlar. Esas önemli Yunanistan dışı yerleşim yeri tabii Sicilya ve İtalya'nın güneyi. Ama bunlar sömürge değil, oralar şeylerdir. Yerleşim yerleridir, müstemlekelerdir demiştik daha evvelce. Burada Atina ve onunla birlikte hareket eden birkaç devlet çok öne geçiyor. Bu sömürgelerden elde edilip de daha sonra imaline geçilen maddelerden önemli bir servet ediniliyor. Maliyeti ne kadar ucuza getirirsen malı, mamul malı, gemiyi, bezi, dokumalar çok önemli bir yer tutuyor, dokumalar. Bunlar bulunmaz Hint kumaşı. Kumaş dokuyorlar. Yelkenler dokunuyor. Cam ve keramik imali çok önemli bir yer tutuyor. Bunlar çok revaçta. Mozaikler. Marmara'dan, bizim burada Marmara Adası'ndan mermer getiriliyor. İnşaatlarda bol miktarda mermer kullanılıyor. Bazı sömürgeler sıçrama tahtası olarak kullanılıyor. Şey olarak değil, oralarda ham madde elde edilmiyor. Misal Bozcaada. Bozcaada bir sıçrama tahtasıdır. Oraya gemi yanaşıyor. İşte suyunu, yiyeceğini, içeceğini alıyor.
İkmal merkezi.
İkmal merkezi yoluna devam ediyor ve tersine Karadeniz'den gelenler orada duruyorlar. Oradan bir şeyler alıp devam ediyorlar yollarına. Benzeri başka yerler var. Mesela Gelimolu böyle bir yerdir. Sık sık gemilerin yanaşabileceği yerler lazım. Çok uzun boylu seyahat edemiyorlar. Hem rüzgara bağlılar, hem de geminin kendi, yani mürettebatın ihtiyaçlarını karşılamak üzere durmaları gerekiyor. Depolayamıyorsun o kadar fazla şeyi bu gemilere. Çok yük alıyorlar. Bu bakımdan mürettebatın, tayfaların ihtiyacını gidermek için yanaşmaları gerekiyor bazı yerlere. Ve o yanaştıkları yerleri de saldırılara karşı korumaları lazım. Dolayısıyla garnizonlar yerleştiriyorlar sağa sola. Bunlar bir asker devlet değil dedik. Bu askerleri bir kalıcı bir ordu teşkili gerekiyor. Bu çok tartışılan bir konu Atina'da. Aslında ordusu yok, kalıcı ordusu. Savaş çıktığında seferberlik ilan ediliyor. Vatandaş mecbur gidiyor. Ama savaş olmadığında da dediğim şekilde korunması gereken yerler var, deniz aşırı yöreler. Buralarda asker tutman gerekiyor. bulundurman gerekiyor.
Paralı askerler mi var hocam bu dönemde?
Şimdi paralı askerler olduğu gibi köleler gittikçe yetkilendiriliyorlar. Birincisi müstemlekelerde ve köle sömürgelerde köleler kalıyor. Sahip kölelerini oralara götürüp bırakıyor. Onun adına iş görüyorlar. Ne iş çevirdiklerini tabii adım adım izleyemiyor sahip, efendi. Adam oradan bir şeyler elliyor, kendi cebine çalışabiliyor. Benzeri bir biçimde kölelerin asker olarak kullanılmasına cihetine gidiliyor. Bu zamanla köle askerlerden oluşan birlik geleneğini doğuruyor. Legio dedikleri
lejyonerler.
Roma'da bunu göreceğiz.
Ama ilk izlerini burada görüyoruz.
Burada görüyoruz. Daha sonra Avrupa'da, İslam dünyasında bilhassa mesela Türklerin köle olarak askerlikte kullanıldıklarını görüyoruz İslam devletlerinde. Çünkü başka bir işe yaramıyoruz savaşmaktan gayrı. Hep Türkler köle asker olarak kullanılıyorlar. Müslüman olunca tabii köleliği kalkıyor ama askerliği devam ediyor ve yükseliyor. Bizde başka bir işe aklımız yatmadığından hep kumandan olmaya yönelinmiştir. Basit köle asker olarak getiriliyorsun ve zamanla en üst kata çıkıyorsun ordunun. Bunun mesela çok açık örneğini Mısır'da görüyoruz. Kölemenler, Arapçasıyla Memluklar.
Abbasilerde de hakeza.
Abbasilerde de gayet tabii hepsinde bu olay var. Bütün İslam devletlerinde de şeyde siyasi erk ediniyor Mısır'da. Öbür Türk devletlerinde artık köle olarak gelmiyor çoğu kere. Zaten o orada asker atadan kalma bir şey silsile yürüyor. Yunan'a döndüğümüzde bunlar çok para isteyen işler. Çok masraflı işler. Zaman altından kalkamıyor merkezi devlet. Merkezi devlet ile yahut devlet merkezi ile devletin ekleri arasında bir dengesizlik ortaya çıkıyor. Devlet merkezine metropolis deniliyor. Meter anne demektir. Metropolis ana devlet, ana vatan. Bu müstemlekeden ayrılıyor. İleride on yedinci yüzyıldan itibaren sermayeciliğin ete kemiğe kavuşacağı İngiltere'de gördüğümüz çok belirgin bir resimdir bu. Ana vatan ve müstemleke ayrımı. Bu müstemlekelerin sömürgelerin, bunlar aynı şey değil demiştik. Teşekkül ettirilişi imperyalizmdir. Biz kavramları çok gelişi güzel kullandığımızdan düşüncesizce olur olmaz her yerde bu emperyalizm kullanılır. Çok ileride geleceğiz buraya tekrar. Emperyalizm zorunlulukla sermayeciliğin yani kapitalizmin bir uzantısıdır. Bir yan kuruluşudur diyelim. Tıpkı sömürgecilik, kolonyalizm gibi. Atina ve müttefiklerinde gördüğümüz olay ilk sermayeciliktir.
Protokapital demiş.
Protokapitalizm.
Peki Atina'nın müttefiklerine karşı da bu emperyal tavırları var mı hocam?
Var tabii. Gayet tabii var.
Sadece bu müstemlekelere değil yani.
Değil de Atina'yı dizginleyen sürekli ve etrafını işte sömürüyor, sömürmesine de çok azıtmasını durduran Isparta. Tıpkı benim işte çocukluğumda, gençlik yıllarımda ağzı Amerika'dan çok yananlar kendini Rusya'nın kucağına atarlardı. Burada da Atina'dan illallah diyenler, burasına kadar gelenler Isparta'da soluk alıyorlardı. Bizi kurtar diye gidiyorlar Isparta'ya.
İki kutuplu dünya düzeni o zaman da var.
Evet, orada var. Çok ilgi çekici bir şey. Isparta kendi hesabına iş görmüyor. Başkaları gelip yalvarıp yakardıklarından dolayı giriyor. Neden? Isparta'nın akçılı işleri yok. Üretmiyor bir şey. Üretimi yok. Ha babam askerlik.
Sermayeci değil. Yani.
Başka hiçbir şey yok. Üretim yok. Öbürü üretmenin ilk ciddi örneğini bize veriyor. Atina. Müthiş bir üretim var. Birkaç tanesini saydım. Yani daha İstemediğin kadar şey var. Burada o yok. O Mora Yarımadası'ndaki öbür ne kadar toplum varsa devlet diyemeyiz. Onlar boy hayatı yaşıyorlar. Aşiret hayatı yaşıyorlar öbürleri. Hepsi Isparta'ya hizmetle mükellef. Ne anlamda hizmet ediyorlar? Yiyeceğini veriyorlar. Kendileri aç kalma bahasına yedirip içiriyorlar Isparta'yı. Aç kalmıyorlar ama oluyor zaman zaman kuraklık dönemlerinde ellerinde avuçlarında varsa vermek zorundalar. Aç kalıyorlar ama bu sık olan bir olay değil. Yani Isparta ona bakıyor. Aman bunlar nalları dikmesinler. Çok da çoğalmasınlar. Bir de o var. Bu dengeyi hep sağlamak zorunda Isparta. Zaman zaman Ispartalı Efeboslar, şeyler, gençler, delikanlılar askerliğe alışma safhasında, talim yapma babından saldırıyorlar bu komşu topluluklara ve oradaki erkekleri kesiyorlar.
Bu Efe de bu Efebos'tan geliyor o zaman.
Efemiz Efebos'tan geliyor. Evet, Efemiz. Civan mert, delikanlı demek. Oradan geliyor.
Bir de Ege'ye has bizde de zaten hocam.
Yunan'a şamil bir olaydı. Şeye mahsus değil Isparta'ya. Savaşçılığın ilk adımı bu Efelik. İşte bunun sonra kalıntısı Kabadayılık olmuştur. Kabadayılık. O da oradan geliyor. Yani bizde, biz Yunanlarla tanışmadan önce Kabadayılık var mıydı yok muydu bilmiyorum. Zaten lüzum yok, hep savaşçıydı adamlar.
Vardır yani hocam, uyuyor yani bize aslında biraz.
Çok uyuyor tabii, muhakkak. Şimdi Isparta bu yiyeceğini içeceğini temin ettikten ve en temel giyim ihtiyacını da giderdikten sonra başka bir şeye ihtiyacı yok. Ispartalı genç yetişen insan tamamıyla toplumla bütünleşecek şekilde yetiştiriliyor. Aksi Atina'da birey olma, bireysel özellikleri bilemek çizgisinde yetiştiriliyorsun.
İki farklı toplum tipi görüyor.
Tamamıyla fark. Ama Atina'da da bireysellik üzerine yetiştirilen, kişilik sahibi olan, buradan kişilik sahibi oluyorsun. Dağından bahsettik daha önce. Kişi, genç, kendini toplumuna kendi isteğiyle adıyor. Atina'da da ve Atina çizgisinden yürüyenlerde de toplumsallık baş tacı edilen
bir, yani olur. Toplum için birey oluyor bu insan.
Birey oluyor. Kendi isteğinle, arzunla yapıyorsun bunu. Bilinçli bir biçimde. Atina eğitiminin, Pedeia dedikleri Atina eğitiminin en önemli derdi bilincin geliştirilmesi, bilincin yaratılması, bilincin bilenmesi, her şey bilinç üzerine bina edilmektedir.
Bu geleneksel Atina eğitiminde de mi böyle, yoksa bu sofistlerle birlikte başlayan süreçte mi böyle oluyor?
Özellikle 6. yüzyılın sonlarından itibaren gördüğümüz ve gitgide katmerleşen bir çabadır. Bireyliliğin geliştirilmesi. İşte cenaze nutkunda bunu tebarüz ettiriyor Perikles. Biz neyi niçin yaptığını bilen insanlarız. Karşımızdakiler gibi cahilce davranmıyoruz. İçgüdülerle onlar yaşıyorlar. Ama biz halis insanız. İnsan nedir? Kendi karar veren, yargılayan, kritike yargılayan varlık demektir. Bizim onlara üstünlüğümüz bu. Şimdi buradan bu Atina'nın eğitimiyle Isparta'nınkini taban tabana bir zıtlık var. İkisi de bütün Yunan dünyası soyluluğa abanıyor. Soyluluk başta gelen tutkudur.
Açalım mı hocam bunu?
Soyunun nereden geldiği, kimin neyin nesi neyin fesi olduğun ve bu soyla övünmek, bu soya sahip olmanın mutluluğunu yaşamak. Mesele bu. Isparta'nın soyluluğu yiğitlik, zafer üzerine kuruludur. Zafer kazanmış hükümdarlardan, kumandanlardan geliyorum demek orada baş tacı ediliyor. Isparta'da, Atina'da ise savaşta elde edilen başarıların yanı sıra ataların içinde çok değerli savaş ötesi kişilerin bulunması. Şair, sporcu,
bilgeler belki.
Bilgeler dediğin gibi. Atina'da eğitimin üstünde olağanüstü önem kazanan öğrenim var. Soylu olmanın şartlarından biri öğrenim görmüşlük.
Diğer tarafta savaşçılık, buradaysa öğrenim görmüşlük.
Öğrenim görmüşlük, evet. Okumuşluk. Öğrenim gördüğün ölçüde bilincini biliyorsun, bilincini bilediğin ölçüde hürsün ve kendini toplumuna adamanda o hürlüğün rol oynamaktadır, söz konusudur. Her yaptığını kendi isteğinle yapıyorsun. Kendi kararınla yapıyorsun. Zorlanmıyorsun bir şeye.
İnanmışlık ve adanmışlıkla.
Evet.
İnanmak için önce bilmek gerekiyor.
Bilmek gerekiyor. Tersine de karar verebilirsin. Ben bu topluma hizmet etmeyeceğim. Kendime hizmet edeceğim diyebilirsin. O çok büyük bir ayıp. Ama o ayıbı göze alanlar var. O ayıbın nişanı vatandaşlıktan kovulmadır. Bunun açık örneğini Sokrates'te görüyoruz. İdama mahkum oluyor. Kendisine bir seçenek sunuyorlar. Diyorlar ki çek git. Vatandaşlıktan atılıyorsun. Yani yaşayacaksın. Ben bu ayıpla nasıl yaşarım diyor.
Hocam bir de adil olmadığını söylüyor Sokrates. Hani onun. Yani o seçimi yapmasının adil olmayan bir şey olduğunu söylüyor.
Hayır,
o
da benim. Adil şu anlamda. İnsan olmanın en baş vasfı vatandaşlıktır. Vatandaş olan kişi kanuna uymak zorundadır. Atina'da kanuna uymak gene sana kalmış bir olay. Senin iradendedir. Anlıyor musun? Mesela her yerde, her medeni ortamda olduğu gibi çırılçıplak ayıptır. Atina'da da ayıptı. Bizim Sinoplu Diyogenes çırılçıplak dolaşıyor ortalıklarda. Bir şey yapamıyorlar. Ayıplıyorlar mı? Ayıplıyorlar. Çıplak bir tek yerde izinlidir. O da spor müsabakasında. Ama yani diyeceksin ki bu nasıl oluyor? Oluyor. Burada da kumsala gidiyorsun, denize gireceksin, mayo giyiyorsun. Mayo ile kalkıp da otobüse yahut ne bileyim ben tramvaya binebiliyor musun? Sokağa çıkabiliyor musunuz? Bırak mayoyu, yani belki işte ben çok gerilerde kaldım. Kısa pantolonla bile sokağa mokağa çıkamam. Ya bu ayrım var. Çıplak dolaşılmaz. Bitti. Dolaşıyor mu dolaşıyor? Niye dolaşıyor? Ters gitmek için. Milleti şey yapmak için.
Benim işim o diyor ya zaten.
İfrit etmek için.
Benim işim o diyor zaten.
Zaten Sokrates de ona bakarak filozof diyor bir at sineğine benzer diyor. Rahatsız eder diyor sürekli. Tam diyor böyle yemeğini yemişsin diyor. Öğlen uykusuna yatıyorsun diyor. Oh mahçende hamağa uzanmışsın. Vız vız vız vız her defasında tepeme çöreklendiğinde at sinekleri Sokrates'i hatırlarım. Yahu sivrisineklerim. Burada bu kendi başına karar vererek topluma uyman, topluma kendini adaman feda etmen bir fazilettir. Arete.
Arete.
Evet. Erdem değil. Ulan bahşettim daha önce. Isparta'da ahlakı, edebin esası erdem. Savaşan topluluğa kendini tamamıyla vermişsin. Onunla bütünleşmişsin. Bahsettim ya askeri taktikten, falanjlardan böyle yan yana duruyorlar. Birbirlerine omuz veriyorlar. Birbirlerini koruyorlar. İşte bu erdemin açığa çıkmış, görünüme çıkmış örneğidir. Bir elin parmakları gibiydi. Zaten o anlama geliyor. Sıkı sıkıya hareket ediyorlar. Yapışarak birbirlerine ve birbirlerini koruyorlar. Herkesin solundaki şey, kalkan solundaki silah arkadaşının ...nı da korumaktadır. Seni koruduğu gibi onu da koruyor. Senin de bir yanını sağındaki koruyor. Ve bu şekilde gidiliyor. Birbirleri yerine ölüyorlar.
Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için.
Bu savaş zihniyetini daha sonra üstlenecek olan mesela... Prusya Almanyası'dır. Toprağa verdiklerin de bir ölmüş askeri şarkıları vardır. Benim bir can yoldaşım vardı. Ondan daha değerlisi yoktur. Ve o yanımda kurşuna hedef oldu. Onu toprağa veriyorum. Yakında ona kavuşmak ümidiyle. Yani ben de onun gibi öleyim. Bu çok bu Isparta zihniyetini yansıtan bir şarkı olarak bana görünmüştür hep. Çok acıklı bir şeydir o. Zaten savaşma anlayışı ölümü sürekli göz önünde tutma olayı o toplumda karamsar, kara sevdalı bir zihniyet yaratmıştır. Bu zamanla işte 18. yüzyılda romantikliğin şeysi olmuştur.
Temeli.
Esası olmuş.
Almanya'dan çıkma sebebi budur aslında.
Budur, evet.
Hocam burada bir şey soracağım. Siz geçen haftalarda bu fazilet ve erdem kavramlarını kullanırken hani erdemi değil fazileti tercih edin. Çünkü fazilet daha insani, erdem daha eril, erkeksi bir şeydir demiştiniz yanlış hatırlamıyorsam. Ama şimdi şöyle bir şey oluyor. Sanki mesela Sparta'da erdem hakim, işte Atina'da daha çok fazilet hakim dedik. Ama Sparta'da enteresan bir şekilde kadına Atina'ya göre daha fazla kıymet biçiliyor hocam. Bu nedendir?
Şundan ötürü. Güç iki türlü tecelli eder. Kuvvet, kudret. Güç insanın yahut da herhangi bir şeyin, bir canlının yapma ve yaptırma erkini kendinde bulmasıdır. Şunu tuttum, kaldırdım. Tekrar yerine koydum. Bunu kendi isteğimle yaptım. Bu bir güçtür. O bunu kaldırıp indirmem veya daha ağır bir şeyi önce bir niyet ediyorum. Bir istek duyuyorum içimde. Herhangi bir sebeple bunu yapmam lazım diyorum. Ve onu yapma gücünü kendimde buluyorum. İşte güç bu. O yapma yaptırma işi maddi ise pazı kuvvetine, şeylere, kaslara, kemiklere dayalı bir biçimde tezahür ediyorsa bu kuvvettir. Ruhi, manevi bir nitelik taşıyorsa o kudrettir. Güç bu ikisini bir arada ikisini bir arada bulunma durumudur. Güç.
Gerçek güç.
Isparta'nın ağırlık verdiği kuvvettir. Atina güce ağırlık veriyor ikisine birden. sürekli kuvvete ağırlık verdiğinden hamamam demamam savaş üzerinde yürüdüğünden Sparta kadını da kuvvetli tutması lazım. Bu iki sebeple ortaya çıkıyor. Bu bir sebeplerden birini şimdi burada anlatmam olmaz o. Cinsiyete giren bir şeydir. Onun için bir tarafa bırakıyorum. Öbürüsü kadın asker doğuracak. Oğul asker olacak. Kız doğurduğunda o da yeniden asker doğurmak üzere yetiştirilecek. Bu yalnızca doğurmakla kalmıyor. Eğiteceksin. Eğitirken oğlunu bir savaş makinesi olarak ortaya çıkarman lazım. Bunun için senin de güçlü olman gerekir. Kuvvetli olman gerekir. Benim bildiğim, tanıdığım annelerin çok büyük çoğunluğu "Ah evladım yapma işte oraya gitme, düşersin, hastalanırsın." Koşarlar peşinden, ellerinde işte bir ceketli, bir yün, bir kazaklı bilmem ne, terledin gel yıkanman lazım. Bir felakettir bu. Tamam, güzel bir şey belki, şimdi bugünden baktığım zaman özlüyorum. Ama o yaşadığım günlerde bir kabustu. Bugün gelip gelmediğimizi bir arkadaşımız sordu. Dedim bunu ben çok alışığım. Bu annemden bilirim ben bunu. Durmadan Allah'tan o günlerde bu cep belası yoktu. Hiç olmazsa ondan muaftık, ondan azattık. Ama ben gece saat ne bileyim 2'de 3'te geldiğimde bir görürdüm sokaktan. Perde oynardı bu. Beni görünce hemen çekilir yatağa gider. Sanki işte beni beklemiyormuş. Ayaklara yatardı. Bu annelik zaafı. Sürekli senin üstünde bir örtü, şefkat dediğimiz hadise bu. İşte bu olmamasını sağlamaya çalışıyorlar. Düşün ki doğurduğu çocuk yaşayacak kıvamda değilse ölüme terk ediyor. Bu nasıl bir şeydir? Bu nasıl bir annedir? Biliyor musun? Küçük yaşta oğlu gidiyor. Eğitime tabi tutuyorlar.
7 yaşından itibaren.
7 yaşından itibaren. Bu çok berbat bir şey ya. Yani herhalde her anne benim annem gibiydi. Ben çıktığım vakit annem arkada saçını başını yolardı. Bu nereye gidiyor, ne yapıyor? Başına bir kaza gelir mi, gelmez mi? Tabii sonra anneler gündemden çıkınca hanımlar gündeme giriyorlar. Onlarda da, onlar tabii önceleri üstüne çok düşerler. Doğurdukça sen kurtulursun, çocuğun üstüne yığılırsın. Öyle bir, yani ben bunu yaşadım en azından. Ispartalı kadın bunlardan sıyrılması gerekiyor.
Toplum yapısı bunu gerektiriyor değil mi?
Bunu gerektiriyor. Ve Ispartalı için en dayanılmaz şey eğilip bükülmektir.
Diz kırmak yani.
En kabul edilemez şey budur. Kadın için de erkek için. Yani erkek için olduğu kadar kadın için de bu böyle. bütün savaşan topluluklarda olduğu gibi bizde de böyleydi. Erkek gündemden düştüğünde savaşta kadın giriyor. Kadının savaşması gerekiyor. Her daim kadın, kadına mahsus olmayan bir sahada da yer almak zorundadır. Atina bunun tam tersi. Atina'da kadın pohpohlanan, işte kısacası kuvvet sahibi olmayan, kuvvetsiz bir varlık olarak görülüyor. Yani tatlı cinsiyet diyelim. Böyle bir havası var. Bütün üstün medeniyetlerde, daha önce bunu söyledik ya, medeniyet yükseldikçe kadının seviyesi düşer dedik. Medeniyet seviyesinin yükselmesi demek, kavga imkanının kesilmesidir, azalmasıdır. Ters yönde işte. Erkek de kavga etme, dövüşme yetisini yitirir. Bunu ben kendi çevremden tanırım. Ne kadar medenileşmiş arkadaşım olmuşsa bunlar dövüşemezler.
Hocam bu dövüşü...
Başka bir bahara bırakalım diyorsun. Olur. Öyle yapalım. Haftaya bu noktayı işleyerek konumuza devam edelim.
Dilerseniz eğitim, öğretim meselesine buradan geçiş yapabiliriz değerli hocam.
Buradan zaten oraya geldik. Buradan itibaren Atina'daki öğrenimin alacağı veçeyi deşelim. Onu irdeleyelim diyorum. O noktaya geldik çok şükür. Efendim, iyi geceler dileyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Podcast dinle.